Ayrım 10.
Doktor McLean gerçeği sakladıklarından, Tommy'nin bebeğin babası olduğundan şüpheleniyordu. Miribet sadece arkadaş olduklarında ısrar etse de yaşlı adam onlara inanmıyordu. Tommy'nin genç kızla aşırı derecede ilgilenmesi ve onu çok sevdiğinin her halinden belli olması doktor için yalan söylediklerinin en güzel kanıtıydı. Alacağı ücretten bahsederken bir yandan da hafızasını zorluyordu. Birden Tommy'yi nereden hatırladığını buldu. Meribet'i ona getirmekle en doğru seçimi yapmıştı. "Sen Tommy Whittaker'sın değil mi?" diye sordu kibarca. Onu korkutmak istemiyordu. Tek arzusu sırlarını paylaşmak ve bu ağır yük altında ezilmelerini engellemekti. Tommy'nin ailesine herhangi bir şey söylemeye hiç niyeti yoktu. "Evet," dedi Tommy dürüstçe. "Ailen olanları biliyor mu?" Tommy utançla başını salladı. Telefon numarasını almak için annesinin adres defterini çaldığını anlatması imkansızdı. Meribet'le henüz tanışmadılar. Genç adam onu ailesiyle tanıştırmak isterdi. Ama bu şartlar altında yapamazdı. Zaten evde her şey kötü ve karmaşıktı. "Belki de tanıştırmanın zamanı gelmiştir," dedi Doktor McLean babacan bir ifadeyle. "Sonsuza kadar bekleyemezsin. Noel tahmin ettiğinden çok daha çabuk gelecek. Doğuma sadece 4 ay kalmıştı. Bu konuyu bir düşün. Annenle baban anlayışlı insanlar. Kısa bir süre önce çok kötü bir tecrübe yaşadılar. Ve eminim bu da büyük bir şok olacaktır. Ama en azından size yardım edeceklerdir." Meribet kendi ailesiyle görüşmediğini ve hayattaki tek arkadaşının Tommy olduğunu söylemişti. "Tek başına yaşayamayacağın kadar ağır bir yük bu," demişti. "Biz iyiyiz," dedi Tommy cesurca ve Meribet'in tüm inkarlarına rağmen doktorun bebeğin babası olduğu konusundaki şüphelerini daha da kuvvetlendirerek sorunu iyice karmaşık bir hale soktu. Genç kızın onu tüm suçlamalardan korumaya çalışması çok hoş bir davranıştı ve doktor bundan çok etkilenmişti. Aslında ikisi de onu hayli etkilemişti ve kendisine geldikleri için çok memnun olmuştu. Gelecek aya bir randevu daha verdi ve oradan ayrılmadan önce ellerine gelecek 4 ay ve doğum sırasında onların neler beklediğini anlatan basit bir kitap tutuşturdu. İçinde hiç fotoğraf yoktu. Sadece birkaç çizim yapılmıştı. Ve ikisi de daha önce hiç böyle bir kitap görmemişti. Hiç bilmedikleri bilgilerle doluydu ve terimlerin çoğu tümüyle yabancıydı. Doktor ayrıca Meribet'e kendisine nasıl bakacağı, neler yapması ve nelerden kaçınması gerektiği, doktoru çağırma vaktinin geldiğini haber veren tehlike sinyallerini takip etmesi hakkında öneriler verdi. İkisi de kitabı çok karmaşık ve etkileyici bulmuştu. Doktor McLean, Meribet'e doğum öncesi bakım ve doğum için $250 alacağını, hastane masraflarının da $300 tutacağını söylemişti. Neyse ki babasının manastır için verdiği para henüz bitmemişti. Ve arta kalan miktar bu ücreti karşılıyordu. Ama gençler doktorun Tommy'yi bebeğin babası sanmasından hayli endişeliydiler. "Ya annene söylerse?" diye sordu Meribet dehşetle. Tommy'nin başına dert açmak istemiyordu. Aslında Tommy de endişeleniyordu. Ama doktorun onlara asla ihanet etmeyeceğini hissediyordu. Saygıdeğer bir adamdı ve annesiyle babasına bir şeyler anlatacağını düşünmek anlamsız olurdu. Ayrıca bebeğin babası konusundaki yanlış anlaşmaya rağmen Tommy, Meribet'i Doktor McLean'e götürmekle çok doğru bir iş yaptığını düşünüyordu. "Hiç sanmıyorum. Bize yardım etmek istediğinden eminim," dedi genç adam. Meribet'i rahatlatmaya çalışarak, hem bu yaşlı adama gerçekten güveniyordu ve duygularının onu yanıltmayacağından da emindi. "İyi biri," dedi Meribet ve sonra da bir kafeteryaya gidip bir şeyler içmeyi teklif etti. Elindeki kitaptan, önlerindeki 4 aydan ve doktorun doğum hakkında söylediklerinden konuştular. "Biraz korktuğumu itiraf etmeliyim," dedi Meribet. "Beni uyutacak ilaçlar verebileceklerini söyledi. Sanırım bunu seve seve kabul edeceğim." tüm bu olanları ve olacakları hala anlamış değilim. Başkalarına vereceği ve bir daha asla göremeyeceği bir bebek uğruna yaşayacakları 16 yaşında biri için çok fazlaydı. Beynini sürekli meşgul eden sorular, Paul Brown'la bir çevin ön koltuğunda yarım saatlik bir macera için çok fazlaydı. Hala inanamıyordu. Ama doktorla konuşmak olayları biraz daha somutlaştırmıştı. Tabii bunda Tommy'nin ilgisinin ve bebeğin her geçen gün biraz daha büyümesinin de önemli bir rolü vardı. Tommy hemen hemen her gün restorana gidiyor ya da işten sonra Meribeth'in evine uğrayıp onu kafeteryaya, sinemaya, yürüyüşe götürüyordu. Ama Eylül'ün birinde okullar açıldı ve zor günler başladı. Tommy'nin öğleden sonra 3'e kadar dersi vardı. Sonra antrenmanlara katılıyor ve eve dönüp ödevlerini yapıyordu. Akşam geç saatlerde Meribeth'i görmeye gittiğinde çok yorgun oluyordu. Yine de onunla her zaman çok yakından ilgileniyor ve yalnız kaldıklarında onu kollarına alıp uzun uzun öpüyordu. Bazen evli bir çiftten hiç farkları kalmıyordu. Gün boyunca neler yaptıklarından, Meribeth'in işinden, okuldan ve sorunlarından bahsediyorlardı. Aralarındaki tutku da buram buram evlilik kokuyordu. Ama hiç bu tutkunun gerektirdiği kadar ileri gitmiyorlardı. Sadece öpüşüyorlar, sarmaş dolaş olup böylece uzanıyorlardı. ''Hamile kalmak istemiyorum.'' dedi Meribeth bir gece. Tommy'nin elleri yavaş yavaş dikleşen göğüsleri üzerinde dolaşırken. Bu sözlerin üzerine ikisi de kahkahalarla güldü. Genç kız onunla sevişmek istemiyordu. Paul'ün bebeğini taşırken olmazdı. Her şeyden önce farklı olmasını istiyordu. Gerçekten isteyene kadar yapmayacaktı. Önünde daha uzun yıllar vardı. Liseyi bitirmeli, üniversiteye gitmeli ve doğru erkekle evlenmeli. Onun çocuklarını doğurmayı istemeliydi. Tommy ile bu kadar çabuk sevişmek ve her şeyi mahvetmek istemiyordu. Tommy de her ne kadar onu delicesine istese de bunu anlayışla karşılıyordu. Genç adam derslerini bazen Meribeth'in odasında ya da restoranda arka taraflardaki bir masada yapıyordu. Genç kız ona dondurmalı sütler, hamburgerler getiriyor ve bazen de yardım ediyordu. Ev sahibi dışarı çıktığında ise odasının kapısını kilitleyip yatağa uzanıyorlar. Bazen de birlikte kimya, cebir veya geometri çalışıyorlardı. Bilgileri hemen hemen birbirine eşti. Ve okul açıldıktan 2 hafta sonra Tommy, Meribeth'in okula dışarıdan devam etmesine yardımcı olabileceğini düşünmeye başladı. Defterlerini ve kitaplarını birlikte kullanabilirler ve Meribeth de eğitimine ara vermek zorunda kalmaz, okuluna döndüğünde zorlanmazdı. Geri döndüğünde seni imtihana tabi tutmalarını ister ve bir semestri kaybetmekten kurtulursun. Ama aslında onun bir gün Iowa'ya geri döneceğini düşünmek bile istemiyordu. Tek arzusu hep yanında kalmasıydı. Ama ikisi de bebek doğduktan sonra neler olacağını pek bilemiyordu. Her şeye rağmen bu arada planını başarıyla yürütebilirdi. Mümkün olan her gece işten sonra buluştular ve ev ödevlerini birlikte yaptılar. Matematik problemleri çözüyor, kompozisyonlar yazıyorlardı. Kısacası Tommy ne yaparsa Meribeth de aynısını yapıyordu. Sonuçta hem okula devam ediyor hem de jimde çalışıyordu. Ve Tommy ödevlerindeki başarısına hayran kalıyordu. Birkaç gün içinde de kendi notları ne kadar yüksek olursa olsun Meribeth'in çok daha başarılı bir öğrenci olduğunu fark etti. ''Çok iyisin'' dedi Tommy hayranlıkla. Okuldan verilen cevap anahtarından bazı cebir problemlerini kontrol ediyorlardı. Meribeth o hafta 2 imtihandan 10 almıştı. Ve iç savaş konusundaki tarih ödevi de Tommy'nin gördüğü en iyi kompozisyondu. Bunu tarih öğretmeninin de görebilmesini gerçekten çok isterdi. Tek sorun Tommy'nin eve ancak gece yarısı dönebilmesiydi. İlk ayın sonlarına doğru annesi şüphelenmeye başlamıştı. Tommy her gün antrenmanları olduğunu ve matematikte zayıf olan bir arkadaşına yardım ettiğini söylemişti. Ama öğretmenlik yapan bir anneyi böyle bahanelerle ikna etmek hiç kolay değildi. Her şeye rağmen Meribeth'le birlikte olmayı seviyordu. Bazen ödevlerini bitirdikten sonra saatlerce konuşuyorlardı. Hayallerinden ve ideallerinden. Okulda değerler, amaçlar ve ahlak konusunda yaptıkları tartışmalardan ve kaçınılmaz olarak da bebekten. Onun için besledikleri ümitlerden, sahip olmasını istedikleri yaşamdan bahsediyorlardı. Meribeth onun için sahip olduğundan çok daha fazlasını istiyordu. En iyi eğitimi almalı, ona ilerlemesinde yardım edecek, korku ve cehalet yüzünden engel olmayacak bir ailesi olmalıydı. Meribeth ileride üniversiteye gidebilmek için nasıl bir savaş vereceğini çok iyi biliyordu. Ailesi böyle şeylerin delice ve gereksiz olduğunu düşünüyor ve onu hiç anlamıyordu. Ama sonsuza dek şimdiki işine devam etmeye hiç niyeti yoktu. Eğer eğitim görürse hayatını istediği şekilde yönlendirebilme şansına kavuşacağını biliyordu. Öğretmenleri ailesine hep daha ileriye gidebileceğini anlatmaya çalışmıştı. Ama onları dinlememişlerdi bile. Babası şimdi de tıpkı halalarına benzediğini ve evlilik dışı bir ilişkiyle kendisini küçük düşürdüğünü söyleyip duruyordu. Meribeth bu şekilde yaşayamayacağını ve bebeği başkalarına verse bile olanları unutmasına asla izin vermeyeceklerini çok iyi biliyordu. O zaman bebeği verme demişti Tommy defalarca ama Meribeth hep olumsuz cevap vermişti. Sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini de biliyordu. Annelik duygusu ne kadar hoş olursa olsun ve ne kadar isterse istesin bir bebeğe bakamazdı. Ve zaten bir parçası bunu istemediğini söylüyordu. Ekim'in başlarında restorandaki kızlara hamile olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Zaten onlar da çoktan anlamışlar ve Meribeth adına çok mutlu olmuşlardı. Ölen kocasından son bir armağandı bu. Hatırasını sonsuza dek yaşatacak muhteşem bir bağdı. Tabii yaşatılacak hatıranın Paul Brown'la bu bebekle ilgilenmeyen ve 18 yaşındaki karısının da hamile olması muhtemel birine ait olduğunu hiçbiri bilemezdi. Bebeği başkasına vereceğini onlara söyleyemezdi. Ama hepsi de işe küçük hediyelerle geliyor ve bu da Meribeth'in kendisini fazlasıyla suçlu hissetmesine neden oluyordu. Hediyeleri odasındaki bir çekmeceye koymuş ve onları kullanacak bebeği hiç düşünmemeye çalışmıştı. Doktor McLean'e tekrar gittiğinde yaşlı adam annenin ve bebeğin durumundan çok memnun olduğunu söyledi ve Tommy hakkında bir sürü soru sordu. "Çok iyi bir çocuk," dedi gülümseyerek. "Hatalarının onları mutlu bir sona taşıyacağından emindi. İkisi de çok hoş çocuklardı. Meribeth şirin bir kızdı ve Whittaker'ların onu seveceklerinden, bebeği öğrendikten sonra her şeyi kabulleneceklerinden emindi." Ekim'in ortalarında Liz Whittaker büyük bir rastlantı eseri check-up için doktora geldi. Doktor McLean de ona ne kadar iyi bir oğul yetiştirdiğini söylemeden edemedi. "Tommy'den mi bahsediyorsunuz?" Liz, doktorun oğlunu hatırlamasına gerçekten çok şaşırmıştı. Onu son kez 6 yıl önce Annie'nin doğumunda görmüş olmalıydı. Hem de sadece hastane bahçesinden annesine el sallarken. "Evet, çok iyi bir çocuk," diye onayladı hayretini gizlemeksizin. "Onunla gurur duyuyor olmalısınız," diye devam etti doktor. Onu fazlasıyla etkileyen iki genç insandan bahsetmek istiyordu. Ama bunu yapamazdı. Onlara söz vermişti. "Evet, onunla gurur duyuyorum," dedi Liz ve okula hemen dönmesi gerektiğini söyleyerek oradan ayrıldı. Ama daha sonra eve dönerken bu ilginç konuşmayı hatırladı ve doktorun Tommy'ye bir yerlerde rastlamış olabileceği kanısına vardı. Belki de okulda ders veriyordu ya da Tommy ile aynı sınıfta okuyan bir çocuğu vardı. Fazla üzerinde durmak anlamsızdı. Ancak Ertesi hafta meslektaşlarından biri Tommy'yi hayli güzel ve hamile bir kızla birlikte gördüğünü söyledi. Liz ilk duyduğunda hayretten dona kaldı ve dehşetle Dr. McLean'in beklenmeyen övgüsünü hatırladı. Bütün gün bunu düşündü ve o gece oğluna sormaya karar verdi. Ama Tommy ancak gece yarısından sonra geldi eve. "Neredeydin?" diye sordu Liz sertçe. Saatlerdir mutfakta oğlunu bekliyordu. "Arkadaşlarla ders çalıştık," dedi Tommy endişeyle. "Hangi arkadaşınla?" Liz hemen hemen bütün arkadaşlarını tanırdı. Özellikle de lisede ders verdiklerini. "Kimle? İsimlerini öğrenmek istiyorum." "Neden?" Tommy birden savunmaya geçmişti. Yanlarına gelen babasıyla annesinin birbirlerine garip bir şekilde baktıklarını fark etmişti. Annesi işe geri döndüğünden beri aralarındaki düşmanlık biraz azalmıştı ama hala birbirlerine çok uzaktılar. Liz kocasına Tommy ile birlikte görülen kız hakkında hiçbir şey söylememişti. Ama John mutfakta konuşulanları duymuş ve neler olduğunu merak etmişti. Son günlerde Tommy'nin eve pek gelmediğini, evi neredeyse bir otel gibi kullandığını yavaş yavaş fark etmeye başlamıştı. "Neler oluyor?" diye sordu Liz'e. Pek de endişeli bir hali yoktu. Tommy iyi bir çocuktu ve başını hiç belaya sokmazdı. Belki de bir kız arkadaşı vardı. "Tommy hakkında bazı garip şeyler duydum," dedi Liz endişeli bir ifadeyle. "Bu konuyu onunla konuşmak istiyorum." Tommy, annesinin gözlerine bakar bakmaz bir şeyler bildiğini anlamıştı zaten. "Ne gibi garip şeyler?" diye sordu John. Tommy'nin kötü bir şey yapabileceğine inanmıyordu. "Görüştüğün kız kim?" dedi Liz birden. John ise bir sandalyeye oturmuş onları izliyordu. "Bir arkadaş, özel biri değil." Ama bu yalandı ve Liz, Meribeth'in bir arkadaştan da ileri olduğunu hissedebiliyordu. Tommy ona sırılsıklam aşık olmuştu. Eğitimine devam edebilmesi için delicesine çabalıyordu ve bebekle de çok ilgileniyordu. Liz'in insaflı davranmaya hiç niyeti yoktu. "Hamile mi?" Sessiz ve sakin cevabı beklerken Tommy sanki karnına bir yumruk yemişçesine baka kaldı. Ve John oturduğu sandalyeden düşecekmiş gibi oldu. "Hamile mi?" "Hayır. Yani anne. Bilmiyorum. Ben yapmadım. Ben Tanrım." Ellerini saçları arasında dolaştırırken panik içinde doğru kelimeleri bulmaya çalışıyordu. "Açıklayabilirim. Görüldüğün gibi değil." "Sadece biraz şişman mı?" diye sordu John ümitle. Ve Tommy acınası bir ifadeyle baktı babasına. "Tam olarak değil." "Oh, aman tanrım," diye fısıldadı Liz. "Otursanız daha iyi olur," dedi John ve Tommy kendini bir sandalyeye atarken annesi ayakta durmayı tercih ederek dehşet dolu gözlerle baktı. "Buna inanamıyorum," dedi üzüntülü bir sesle. "Hamile bir kız. Tommy, ne yaptın sen?" "Ben hiçbir şey yapmadım. Biz sadece arkadaşız. Ben..." "Tamam, arkadaştan biraz daha ileri. Ama..." "Oh anne, onu gerçekten çok seveceksin." "Oh aman tanrım," diye tekrarladı Liz ve bir iskemleye oturdu. "Kim bu kız? Nasıl oldu bu?" "Sanırım doğal yollardan," dedi Tommy ifadesiz bir sesle. "Adı Meribeth. Onunla bu yaz tanıştık." "Neden bize söylemedin?" "Ama nasıl söyleyebilirdi ki? Artık ne onunla ne de birbirleriyle konuşuyorlardı. Eni öldüğünde aile bağları da bir anda kopuvermişti. Ve ıssız bir okyanusta sürüklenen sahipsiz birer eşyadan farksızdılar." "Kaç aylık hamile?" diye sordu Liz. Sanki bunu öğrenmek bir şey değiştirecekmiş gibi. 6,5 aylık," diye yanıtladı Tommy sakince. Belki de her şeyi bilmeleri daha iyiydi. Uzun süredir annesinden Meribeth'e yardım etmesini istemeyi düşünüyordu. Ve onu seveceğinden de emindi. Ama bu cevap Liz'in daha da sinirlenmesine yol açmıştı. 6,5 aylık mı? Ne zaman başladı bu ilişki? Ümitsizce geri saymaya çalışıyordu. Ama bunu başaracak durumda değildi. Ne zaman mı başladı? Dedi Tommy şaşkınlıkla. Söyledim ya, bu yaz tanıştık. Buraya Haziran'da taşındı. Sık sık gittiğim bir restoranda çalışıyor. Ne zamandır restoranlarda yemek yiyorsun? John karısından daha da şaşkındı. Uzun zamandır. Annem artık hiç yemek yapmıyor. Aylardır birlikte sofraya oturmuyoruz. Ben de aylığımın bir bölümüyle restoranda akşam yemeği yiyorum. Harika, dedi John sertçe. Karısına sitem dolu gözlerle baktı ve sonra yine Tommy'ye döndü. Kaç yaşında bu kız? 16. Anlamıyorum, dedi Liz. Buraya Haziran'da taşındı ve 6,5 aylık hamile. Yani Mart'ta hamile kalmış. Onu başka bir yerde hamile bıraktığında sonra buraya mı geldi? Neredeydiniz? Bildiği kadarıyla Tommy hiçbir yere gitmemişti. Ama akşam yemeklerini sık sık dışarıda yediğini ve bir kızı hamile bıraktığını da bilmiyordu. 6,5 aylık hamile ise doğum oldukça yakındı. Liz tir tir titrediğini hissetti. Tüm bunlar olurken neredeydiler? Ve Tommy neden onlara hiçbir şey söylememişti? Ama düşündükçe anlamaya başlamıştı. Annie öldükten sonra özellikle de o ve John birbirlerinden iyice uzaklaşmışlardı. Ve Tommy ile de hiç ilgilenmemişlerdi. İkisi de oğullarının varlığını adeta unutmuştu. Tommy nihayet bütün bu soruların sebebini anlamıştı. Onu ben hamile bırakmadım anne. Onava'da yaşadığı kasabada hamile kalmış ve babası bebek doğana kadar evi terk etmesini istemiş. Bir manastıra gitmiş ama oradaki hayata dayanamayıp Haziran'da buraya gelmiş. Biz de işte o zaman tanıştık. Bütün yaz onunla birlikte miydin? Bize neden söylemedin? Bilmiyorum, dedi Tommy iç çekerek. İstedim. Çünkü onu gerçekten çok seveceğini düşünüyordum. Ama yaptıklarını onaylamayacağınızdan korkuyordum. Müthiş bir kız ve çok yalnız. Yardım isteyebileceği hiç kimsesi yok. Sen hariç. Annesi üzgün görünüyordu. Ama babası rahatlamış gibiydi. Bu da bana başka bir şeyi daha hatırlatıyor, dedi Liz. Hikayenin eksik kalan parçaları da yerlerine oturmaya başlamıştı. Onu Doktor McLean'e götürdün mü? Tommy bu soruya gerçekten çok şaşırmıştı. Neden? Sana bir şey mi söyledi? Söylemiş olamazdı. Söz vermişti. Ve zaten annesi de başını sallıyordu. Aslında bir şey söyledi diyemem. Sadece çok iyi bir çocuk olduğundan bahsetti. Ve ben de seni nasıl hatırladığını sordum kendi kendime. 6 yıl geçti üzerinden. Sonra öğretmenlerden biri seni hamile bir kızla birlikte gördüğünü söyledi. Liz, 16 yaşındaki oğlunun gözlerinin içine bakarak o kızla evlenmeyi isteyip istemediğini anlamaya çalıştı. Sırf aşık olduğu ya da asil davranması gerektiğini düşündüğü için bile yapabilirdi bunu. Bebeği ne yapacak? Emin değil. Ona bakabileceğini sanmıyor. Evlatlık vermeyi düşünüyor. Bunun bebeğin iyiliği için en doğru seçim olduğu kanısında. İlginç bir teorisi var. Bunu annesine anlatmayı çok önceden koymuştu kafasına. Meribet'i en az kendisi kadar sevmelerini ancak böyle sağlayabilirdi. Bazı insanların diğerlerinin hayatına sadece kısa bir süre için girdiğini düşünüyor. Tıpkı Annie gibi. Sadece küçük bir armağan vermek ya da hoş bir sürpriz yapmak için. Bebek hakkında da böyle düşünüyor. Kendisinin onu dünyaya getirmekle görevli olduğunu ama sonsuza dek birlikte olmaları gerekmediğini söylüyor. Bu konuda hiç şüphesi yok diyebilirim. Genç bir kız için çok önemli bir karar bu, dedi Liz sakince. Meribet için üzülüyordu. Ama Tommy'nin gözle görülür aşkı da endişe vericiydi. Ailesi nerede? Bebeği doğurup evlatlık verene kadar eve dönmesine izin vermiyorlarmış. Hem onunla konuşmuyorlar bile. Anladığım kadarıyla babası Sersem'in teki ve annesi de ondan çok korkuyor. Kısacası yapayalnız kalmış. Sen varsın ya, dedi Liz acıyla. altından kalkamayacağı kadar ağır bir yüktü bu. Ama John, bebeğin ondan olmadığını öğrenince hayli rahatlamıştı. "Onunla tanışmanızı istiyorum, anne." Liz cevap vermeden önce uzun süre tereddütle kocasına baktı. Onunla tanışarak bu ilişkiyi onaylamayı ya da görüşmelerini yasaklamayı isteyip istemediğinden pek emin değildi. Ama John hiçbir itirazı olmadığını belirtmek amacıyla omuz silkti. "Belki de onunla gerçekten tanışmalıyız." Biraz garipti ama Liz Tommy'ye borçlu olduklarını düşünüyordu. Bu kızla böylesine çok ilgilendiğine göre belki de gerçekten de tanışmaya değer biriydi. "Okula gitmek istiyor. Her gece birlikte çalışıyoruz. Kitaplarımı ödünç veriyorum ve defterlerimin de fotokopisini çekiriyorum. Beni çoktan geçti. Fazladan ödev yapıyor. Kitap okuyor." "Neden okula gitmiyor?" diye sordu Liz. Eğitimden vazgeçilmesini asla onaylayamazdı. "Çalışmak zorunda. Bebeği doğurup evine dönmeden okula devam edemez." "Peki ya sonra?" Liz oğlunu sıkıştırıyordu. Ama zavallı çocuk bütün cevapları bilmiyordu. "Sen ne olacaksın? Ciddi misin?" Tommy tereddütle baktı. Her şeyi anlatmak istemiyordu. Ama buna mecbur olduğunu da biliyordu. "Evet anne. Ciddiyim. Onu seviyorum." John bu cevap karşısında birden paniğe kapılmıştı. "Onunla evlenmeyeceksin, değil mi? Ya da bebeği sahiplenmeye kalkışmayacaksın." Tommy 16 yaşındayken insan ne yaptığını pek bilmez. Bebek senin olsaydı durum çok daha kötü olurdu. Ama neyse ki değil. Onunla evlenmek zorunda değilsin. "Biliyorum," dedi Tommy. Yetişkin bir erkekten hiç farkı yoktu. "Onu seviyorum. Kabul etse onunla hemen evlenir, bebeği de sahiplenirim. Ama Meribeth ikisini de yapmak istemiyor. Liseyi bitirmek ve üniversiteye gitmek istiyor. Ailesinin yanına dönebileceğini sanıyor. Ama ben bundan pek emin değilim. Bana kalırsa babası eğitime devam etmesine asla izin vermez. Ama eğitimini tamamlamadan evlenmek istemiyor. Beni sıkıştırdığı falan yok baba. Eğer onunla evlenirsem bunu ancak zor kullanarak yapabilirim." "İyi, sakın böyle bir şey yapma," dedi John ve bira açıp koca bir yudum içti. Tommy'nin daha 16 yaşındayken evleneceği düşüncesi bile onu sinirlendirmeye yetmişti. "Daha sonra pişman olacağın bir şey yapma Tommy," dedi annesi. Olduğundan daha sakin görünmeye çalışıyordu. Ama duyduğu bunca şeyden sonra ellerinin titremesine engel olamıyordu. "İkiniz de çok gençsiniz. Bir hata yaparsanız hayatınız mahvolur. O zaten bir hata yapmış. Bir ikincisiyle durumu daha da zorlaşır." Meribeth de aynı şeyi söylüyor. Bebeği vermek istemesinin sebebi de bu. Vermezse bunun çevresindeki herkese zarar verecek bir hata olacağını söylüyor. "Ben yanıldığını düşünüyorum. İleride bir gün pişman olacağını söylüyorum. Ama Meribeth bebeğin kendisinin verebileceğinden çok daha güzel bir hayatı hak ettiğine inanıyor." "Sanırım haklı," dedi Liz üzüntülü bir sesle. "Dünyada bebeğini bir başkasına vermekten daha korkunç bir şey olabileceğini düşünemiyordu bile. Tabii çok sevdiği yavrunu kaybetmek hariç. Ama 9 ay karnında taşıdığı bebekten vazgeçmek bir karabasandan farksız olmalıydı. Kasabada evlat edinmek için delicesine çırpınan bir sürü iyi insan var. Çocuk sahibi olamayan ve bir bebeğin ihtiyaç duyduğu her şeyi verebilecek bir sürü insan." "Biliyorum." Tommy çok bitkin düşmüştü. Sabahın 1:30'uydu ve 1,5 saattir mutfakta oturmuş Meribeth'in sorununu tartışıyorlardı. "Ama çok üzücü geliyor bana. Meribeth'in hiçbir şeyi olmayacak." "Yanılıyorsun. Bir geleceği olacak. Belki bu çok daha önemli," dedi Liz kendinden emin bir ifadeyle. "Ona yardım edecek bir ailesi olmaksızın, hem de daha 16 yaşındayken bir bebekle uğraşmak zorunda kalırsa hayatı mahvolur."